Kahverengi, Hande Altaylı, 23. ayrım. Herkes yataklarına giderken onlar barlara giriyor, herkes uyanırken de eve dönüyorlardı. Gaye'yi, Memo'yu, Ebru'yu, Altan'ı, Tony'yi, Ahmet'i, Işıl'ı ve daha pek çoğunu o günlerde tanıdı. Narin sabah erken kalkıp okuluna giden, okuldan sonra kırık bacağıyla odasına kapanıp ders çalışan, kısacası zaman zaman görünüp kaybolan bir gölgeydi onlar için. Bir süre sonra bacağı düzelip işe başladığında iyice görünmez olan soluk ve yabancı bir gölge. Hepsinin birbirinden güzel kıyafetleri ve arabaları vardı. Birlikte yaptıkları yurtdışı kayak tatillerinden ya da Bodrum gecelerinden konuşuyorlardı. Narin neredeyse her sabah Deniz ve arkadaşlarının uzun gecelerinin izleriyle karşılaşıyordu. Evden çıkmadan önce boşalmış bardakları ve ağzına kadar dolu küllükleri mutfağa taşıyor, evi havalandırmak için camları sonuna kadar açıyor ve okula gidiyordu. Sadece haftanın bir ya da iki sabahı Deniz de okula giderken ona eşlik ediyordu. Diğer günler erken kalkamayacak kadar geç yattığı için odasının kapısından kendisine seslenen Narin'i "Sen git, ben uyumak istiyorum." diyerek sepetliyordu. İlk birkaç ay boyunca Narin Deniz'in arkadaşlarından elinden geldiğince uzak durmayı seçti. Çünkü onların yanında kendisini bir türlü rahat hissedemiyor. Deniz'in tüm ısrarlarına rağmen odasında kalmakta ve kafasını derslerine gömmekte direniyordu. Deniz de fazla baskı yapmanın ters teptiğini ve Narin'i iyiden iyiye yabanileştirdiğini anladığından çok fazla gelmiyordu üzerine. İkisi yalnız kaldıklarında ise Narin'in peşinden ayrılmıyor, yanına oturup anlamlı anlamsız bir sürü hikaye anlatıyordu. Gece kulüplerinde çıkan kavgalar, aşk oyunları, kim kimi seviyor, kimin kimde gözü var, önceki akşam ne oldu gibi binlerce eğlenceli, tuhaf ya da hüzünlü olaydan bahsediyordu. Narin yabancısı olduğu bu yeni hayata kulak dolgunluğu yoluyla alışmaya başladığından farkına varmıyordu. Çok geçmeden Deniz'in anlattıklarıyla ilgili sorular sormaya, olayların gelişimini merak etmeye başladı. Ve zamanla onun arkadaşlarından daha az kaçar oldu. Aslında korkulacak insanlar değillerdi. Narin'e kibar davranıyorlar, kendilerinden olmadığını hissettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Onların zengin ve eğlence düşkünü bir avuç gençten başka bir şey olmadıklarının farkına vardığında, İlk günlerde onlara karşı içinde yeşerttiği öfke silinip gitti. Onun doğduğu yerde doğmamışlar, onun büyüdüğü yerlerde büyümemişlerdi. Ve hayatı onun öğrendiği gibi öğrenmemişlerdi. Onların bildiği hayat, Narin'in öğrendiğinden farklıydı. Ve bu kimsenin suçu ya da tercihi değildi. Seçme şansı olsaydı, yani eğer biri karşısına çıkıp ona bir seçenek sunmuş olsaydı, hiç kuşkusuz onların yerinde olmak isterdi. Bolluk ve neşe içinde büyümüş olmayı ve günlük basit kaygıların arasında kaybolmayı yeğlerdi. Kurulu bir düzene doğmak, ailenin senin için bir gelecek planının olması, kolejlerde okumak, mezun olduğun gün altına son model bir araba çekilmesi, tek başına debelenip durmaktan ve bir hayat kurmak için canını dişine takmaktan iyiydi. O günlerde şansına hiç okumadığı kadar çok lanet okudu. Onlardan biri olarak dünyaya gelmediği için talih denen ve kendisinde esamesi bulunmayan şeye defalarca küstü. O genç insanlardan daha aptal değildi ama onlar İngilizce konuştuklarında, çünkü aralarında sık sık bir İngiliz diplomatın kızı da oluyordu, aval aval bakarken kendini gerçek bir aptal gibi hissediyordu. Pek çoğu İngilizcenin yanı sıra Fransızca ve Almanca da biliyorken, kendisi hala Yaslıhan şivesini tam olarak düzeltememişti. Küçüklüğünden beri ailesinin aksanı yerine öğretmenlerininkini benimsemek için sarf ettiği onca gayrete rağmen ara sıra dili çalıyor ve ağzından çıkıveren kelimeler diğerlerinin kahkahalara boğulmasına neden oluyordu. Ve işte o zamanlar yerin dibine girmeyi tüm kalbiyle isteyecek kadar utanıyordu. "Ben aşağı iniyorum." türünden cümlelerdi bunlar ve Deniz "aşağı kızım, aşağı, aşarı değil" diyerek onu düzelttiğinde kıpkırmızı kesiliyordu. Ama azimliydi ve hayatta pek çok şeyin üstesinden sadece çalışarak gelmiş her insan gibi. O da biliyordu ki istedikten sonra yapamayacağı şey yoktu. yaslağından kalkıp İstanbul'a gelmeyi becerdiğine ve bu devasa şehirde bir düzen tutturmayı başardığına göre dilini de tam olarak düzeltebilirdi. Hatta eğer gerçekten isterse İngilizce bile öğrenir ve etrafındaki bu insanlar gibi giyinip caka satabilirdi. Önemli olan istemekti ve o da istiyordu. Hem de fazlasıyla. 22. Gelmiyor musun diye seslendi Fırat. Narin elinde telefonla holde kala kalmıştı. Fırat'ın adımlarını işittiğinde başını kaldırıp ona baktı. Adam çıplaklığından hiçbir utanç duymadan ellerini beline koymuş onu seyrediyordu. Bir şey mi oldu? Hayır, olmuş. Hiçbir şey olmadı dedi Narin gülümsemeye çalışarak. Fırat ona doğru birkaç adım attı ve kollarını Narin çıplak bedenine sarıp gözlerine baktı. Yalan söyleme. Giyinsek iyi olacak, soğuk burası dedi Narin. Burası soğuk değil, sen soğuksun bence. Daha doğrusu soğudun. Kimdi arayan? Deniz'di. Ne e'si? Moralini bozan ne? Moralim bozuk değil, sadece giyinmek istiyorum. Fırat onu duymamış gibi boynunu omuzlarını öpüyor, göğüslerini okşuyordu. Bence yeterince giyiniyiz. Narin onu itti ve yapma dedi sertçe. Fırat Irmak'a evlenme teklif etmişti. Ne zaman olmuştu acaba bu? Irmak'ın doğum gününde mi yoksa daha mı sonra? Nedense o ana kadar Fırat'ın Irmak'a aşık olduğunu hiç düşünmemişti. Neden düşünmemişti ki? Evlenme teklif ettiğine göre aşık olmalıydı bu. Narin'in fena halde canını sıkmasına sebep oluyordu. Demek Fırat geceleri yattığında Irmak'ı düşünüyor ve onunla ilgili gelecek planları yapıyordu. İçi öylesine nefret ve öfkeyle doldu ki bir an patlayacağını sandı, patlayacak ve etrafa dağılacaktı. Neyin var söylesene, bir anda başka biri oldun. Başka biri falan olmadım. Dur tahmin edeyim. Deniz'le konuşunca aklına Irmak geldi ve kendini kötü hissettin. Ya da? Narin tek kaşını kaldırarak ona baktı. Ne bileyim onu hatırladın ve kıskandın. Kıskandım mı? Bu gerçekten çok komik. Üzgünüm ama kıskanmam için sana karşı bir şey hissetmem gerekir dedi Narin. Sesi sakin çıkıyordu. Ama hissetmiyorsun öyle mi? Narin başını iki yana salladı ve sadece seviştik. Büyütülecek bir şey değil dedi. Yalan söylüyorsun. Fırat gülüyordu ve çıplaklığının farkında değilmiş kadar rahattı derisinin içinde. Ne yani? Sen her önüne gelenle sevişir misin? Bir kısmıyla dedi Narin ve üzerinden çıkan giysileri bulmak için kütüphaneye doğru yürüdü. İçeriye girdiğinde boğazını sıkan öfke mi yoksa üzüntü mü olduğunu bilemedi. Tek bildiği bir şeyin boğazını sıkıp soluğunu kestiğiydi. Onlar evlenecekler, bebek yapacaklar ve Narin bütün bunlara şahit olmak mecburiyetinde kalacaktı. Vücudundaki her hücrenin kahrolduğunu hissetti. Kolları keder doluydu. Bacakları acıdan hissizleşmişti. Dalağı ağrıyordu ve her parçasından hüsran sızarken yüreği nefretle atıyordu. Mesela Atıf, onunla seviştin mi diye seslendi Fırat. Evet, sevgilim değil demiştin. Fırat kütüphanenin kapısına dayanmış, kollarını göğsüne kavuşturmuş ona bakıyordu. Narin onun yüzünün solmuş olduğunu görünce içinde bir ferahlama hissetti ve boğazındaki baskı hafifler gibi oldu. Sevgilim değil dedim, sevişmedim demedim dedi Narin gülümseyerek ve kucağında kıyafetleriyle kütüphaneden çıkıp odasına girdi. Kapıyı kapattığında dünya dönüş hızını artırmış gibiydi, yatağa uzandı ve gözlerini kapattı. Deniz'in Maçka'daki evine taşınalı 3 ay olmuştu. Artık otobüse binebiliyor, korkmadan insanlarla konuşabiliyor ve hızla İstanbul'a alışıyordu. Bir akşam işten eve döndüğünde Deniz'i salonda tek başına dergi okurken buldu. Merhaba, yalnız mısın bu akşam? Evet dedi Deniz. Sıkıntılı bir tavırla saçlarını karıştırarak, kimse dışarıya çıkmak istemedi. Can yorgunmuş, Ebru'nun aile yemeği varmış, Memo bir kızla buluşacakmış. İyi işte dinlenirsin sen de biraz. Narin onun yanına oturdu ve derin bir nefes alarak Deniz ben bir ev buldum. Merak etme geçen seferki gibi değil bu defa. İki inek öğrencinin oturduğu bir yer. Okula da yakın. Yarın gidip bakacağım. Deniz elindeki dergiyi bıraktı ve niye burada mutlu değil misin diye sordu. Hayal kırıklığına uğramışa benziyordu. Mutluyum ama burası senin evin dedi Narin. Deniz'in bu kadar üzülmesi onu şaşırtmıştı, kendini suçlu hissetti. Benim senin burada olmandan hiçbir şikayetim yok ki. İstediğin kadar kalabilirsin. Kaç kere söyledim sana bunu. Biliyorum, çok söyledin. Allah razı olsun. Çok rahat ettim sayende. Ama yeterince kaldım. Peki sen bilirsin. Git bir bak bakalım. Belki beğenmezsin. Yok, beğenirim. Kirası çok ucuz diyerek güldü Narin. Ben yatıyorum. Haydi iyi geceler. Kaldırayım mı sabah seni de? Gelecek misin yarın okula? Gelmeyeceğim dedi Deniz. Suratını asmıştı. Narin onunla bu evde yaşamayı çok sevdiğini ama önceki ay Deniz'in kız kardeşi bir haftalığına İsviçre'den geldiğinde kendisini çok kötü hissettiğini söyleyemedi. Gerçekten de Irmak aylar sonra İstanbul'a gelip ablasının evlerine taşralı bir kız aldığını görünce bu durumdan hiç hoşlanmadığını açık açık göstermişti. Narin'le pek az konuşmuş ve sanki orada değilmiş gibi davranmayı tercih etmişti. Deniz kardeşinin soğukluğunu kapatabilmek için didinip durdukça Narin'in sıkıntısı daha fazla artmıştı. Irmak daha İsviçre'ye dönmeden tam gaz ev aramaya başlamıştı Narin ve en sonunda bulmuştu. Üstelik bulduğu yeni ev okuluna çok yakın ve kirasını da ödeyebileceği gibiydi. Ev arkadaşı olacak iki kız da dersten başlarını kaldırmayan cinsten olduklarından içi rahat etmişti. Deniz'in haline üzülmekle birlikte yatağına huzur içinde girdi ve gözlerini yumar yummaz uyudu. Narin, Deniz'in sesiyle yerinden sıçradığında hava hala karanlıktı. Korkma korkma benim dedi Deniz ve yatağın kenarına oturdu. Ne oldu, ne var, bir şey mi oldu? Yok bir şey, Deniz hıçkırıyordu. Neden ağlıyorsun o zaman? Çünkü sen gidiyorsun ve ben yine yalnız kalacağım. Sen yalnız değilsin ki, dünya kadar arkadaşım var dedi Narin şaşkın şaşkın. Lütfen gitme. Lütfen beni yalnız bırakma diye bağırdı Deniz. Öyle şiddetli ağlıyordu ki Narin'in onun söylediklerini anlamakta zorlanıyordu. Telaşla kalkıp ışığı açtı ve Deniz'in çarşamba pazarına dönmüş yüzünü görünce onun saatlerdir ağlamakta olduğunu anladı. Ne yapacağını bilemiyordu. Deniz'in yanına oturup ona sarıldı. Neden ağlıyorsun? Hadi ama Deniz, içki mi içtin sen? Söyle bana, neden ağlıyorsun? Bu evde yalnız kalmak istemiyorum. Senin olman bana çok iyi geliyor. Ama yakında gideceksin ve ben tek başıma kalacağım. Hayaletlerle kalacağım. Hayaletler mi? Annenle babandan mı bahsediyorsun? Evet. Evde kimse olmadığında ikisi birden geliyor ve ben buna dayanamıyorum. Lütfen gitme. Burada benimle kal. Ne olur. Sen buraya taşındığından beri gelmez oldular. En sonunda beni rahat bıraktılar. Hayalet diye bir şey yok Deniz. Üzüntüden onları rüyanda görüyorsundur, öldükleri için. Ben öldürdüm onları dedi Deniz. Niye sen öldüresin canım? Kazaydı o. Baban kullanıyordu arabayı. Evet, arabayı o kullanıyordu ama kavga ediyorduk. Onu o kadar kızdırdım ki bana vurmak için arkaya döndü ve o sırada arabanın kontrolünü kaybetti. Narin sustu. Bunu daha önce söylememişti Deniz. Benim yüzümden öldüler. Irmağa bile söyleyemedim bunu. Bilse herhalde nefret eder benden. Onları çok seviyordum ama onları öldürdüm işte. Kazaydı. Ne olursa olsun kazaydı diyerek onu yatıştırmaya çalıştı Narin. Beni suçluyorlar. Ben de kendimi suçluyorum zaten ama bu onlara yetmiyor. Sana yalvarıyorum gitme. Ne istersen yaparım. Tamam gitmeyeceğim dedi Narin ve ona sıkı sıkı sarıldı. Ben burada seninle kalacağım ve sen de her sabah benimle birlikte okula geleceksin. Birbirine uzak iki dünyanın insanı o günden sonra gitgide birbirlerine yaklaştılar. Sırlarını paylaştılar, kalplerini açtılar, kavga ettiler, acımasız cümlelerle vuruştular, küstüler, affettiler. Bir trafik kazası sonucu mecburen birlikte kalan iki insandan İki yakın arkadaşa dönüşmeleri fazla zaman almadı. Bu kimsesiz iki ruh, kalbi kırık iki çocuk büyümek için birbirlerine tutundular. Başta tutunacak başka dalları olmadığı için, sonra da başkasına tutunmak istemedikleri için beraber kaldılar. Narin ona Yaslıhan'ı, annesini, babasını, Mehmet'i, Şadiye'yi anlattı. Mehmet'in tam fenere girecekken nasıl vurulduğunu dinlerken Deniz gözyaşlarını tutamadı. Abisinin Şadiye'yi terziye sattığını annesine söylediğinde yediği dayağı anlattığında ise küfürler savurdu. Şişko Necati'yi Narin kadar sevdi. Erdoğan'a Narin kadar üzüldü. O günlerde bir tek Fırat'tan bahsetmedi Deniz'e. Aslında bahsederdi ama bir türlü dili varmıyordu Fırat demeye. 23. Narin sabah erkenden kalkıp Fırat'ı hiç görünmeden evden çıktı. Deniz'in telefonundan sonra ikisi de odalarına gitmiş ve geceyi ayrı geçirmişlerdi. Odalarını ayıran buzdan duvara sırtlarını dönerek saatlerin geçmesini beklemişlerdi. Demek ki bazı sevişmeler insanları yakınlaştırırken bazıları uzaklaştırıyordu ve iki insan birbirine sırtını döndüğünde aralarındaki mesafe dünyanın çevresine eşit oluyordu. Narin Yaslıhan sokaklarında elleri cebinde ağır adımlarla yürürken nasıl olup da birkaç dakika içinde iki insan arasındaki iklimin böyle yazdan kışa dönebildiğini düşünüyordu. Hızla fren yapmış bir otobüsün arkasındaki yolcular gibi birbirlerinin üzerine yığılmıştı duyguları. Suçluluk duyuyordu çünkü en yakın arkadaşının kardeşine kazık atmıştı. Üzgündü çünkü Fırat Irmak'ı seviyordu. Kendini değersiz hissediyordu çünkü Fırat onu sevmiyordu. Şaşkındı çünkü onun Irmak'ın nesini sevdiğini anlamıyordu. Yorgundu çünkü mutlulukla hüzün arasındaki mesafeyi dünya rekoru sayılabilecek bir hızla koşmuştu. Önce Erdoğan'a uğradı ve eski mahallesini gündüz gözüyle gördü. İnsanlar onu dikkatle süzdüler ama kimse tanımadı. Erdoğan'la birlikte mermerciye gittiler ve Narin annesiyle kardeşleri için mezar taşları seçip adama bir miktar para verdi. Gerisini iş bitince İstanbul'dan yollayacaktı. Erdoğan'a numarasını bıraktı, onunkini aldı. Birbirlerine uzun uzun sarıldılar. Dudaklarını ısırıp gözyaşlarını durdurdular ve birbirlerinden ayrıldılar. Yolda dönüp Erdoğan'ın arkasından baktı ve onun vaktinden çok önce yaşlanıp iki büklüm hale gelmiş olduğunu görünce içi öyle bir sızladı ki yaşlar akmaya başladı gözlerinden. Güçlü kuvvetli Erdoğan bir dedecik gibi ufak ufak atıyordu artık adımlarını. Hayat iflahını kesmiş, güzel bir gün göstermediği gibi gençliğini de alıp götürmüştü. İstanbul'da onun yaşındaki adamlar yanlarında genç karılarıyla sosyete dergilerine poz veriyor, kayak yapıyor, davetlerde dans ediyordu. Erdoğan abi diye seslendi var gücüyle, Erdoğan durup ona baktı. Narin hızlı adımlarla adamın yanına ulaştı ve boynuna bir daha sarıldı. Erdoğan abi, sen ne iyi adamsın. Başkası olsa karısının kaçtığı adamın ailesinin yüzüne bile bakmazdı. Sen bir gün bizi kırmadın, hep iyilik yaptın. Babama olan nefretini bize hiç yansıtmadın. Ben Recep'ten nefret etmedim ki dedi Erdoğan, Narin'in yerinden oynattığı kasketini düzeltirken. Etmedin mi? Yok etmedim vallahi. Narin kuşkuyla Erdoğan'ın gözlerine baktı. Adamın bakışları doğru söyleyen birinin berraklığındaydı. Peki Ümmühan'dan diye sordu Narin. Ondan da mı nefret etmedin? Ondan da etmedim. Hiç mi? Hiç. Allah Allah. Ben ikisinden de nefret ediyorsun sanıyordum. Erdoğan'ın berrak gözlerinden bulutlar geçti ve öldüm kızım ben o gün, ölü nefret eder mi dedi adam. Narin ilk defa kelimelerin çatır çatır kırılıp yere düştüğüne şahit oldu ve soğuk yüzüne kırbaç gibi çarptı. Fırat'la seviştiklerini bilse Irmak da Erdoğan gibi ölür müydü acaba? Nefret bile edemeyecek kadar uçar mıydı canı vücudundan? Kalbi bir daha iş görmeyecek kadar zedelenir miydi? Bir an kendini hiç olmadığı kadar Recep'in kızı gibi hissetti. Ne farkı vardı babasından? Ne farkı kalmıştı o tiksindiği Recep'ten? O en yakın arkadaşının karısıyla kaçmıştı. Kendisi ise Fırat'la sevişmişti. Babasından bile daha iyi biri olmamıştı. Babasından bile. Dünya önce kendi çevresinde, sonra güneşin çevresinde birkaç tur atmış. Günler gecelere, geceler günlere, yazlar kışlara, kışlar yeniden yazlara dönmüş, zaman akmış ve sonunda tüm lanetlenmiş insanlar gibi Narin de en çok kızdığına benzemişti. 23. ayrımın sonu, sayfa 250, devamı 24. ayrımda.